Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla yine bir pazartesi günü Hacegan'dan Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli Huzeyfe kardeşim. Ben de buradan bütün dinleyicilerimize selam ve saygıları iletiyorum.
Evet değerli dinleyenler, geçen hafta 132. mektuba giriş yapmıştık. Şimdi 132. mektuptan devam ediyoruz. Kardeşim, anlaşılan fakirlerle beraber olmaktan sıkıldın ve zenginlerle beraberliği seçtin. Ne kadar kötü yaptın. Bugün gözlerin gerçeği göremiyor olsa da yarın açılacak ve pişmanlıktan başka faydasını göremeyeceksin. Bize düşen uyarmaktır diye giriş yapıyor hocam.
Evet, şimdi tabii insan hiçbir zaman maddeden vazgeçemiyor yani.
Evet.
Tasavvuf da, tabii şimdi şunu da söyleyeyim. Zühd, tasavvuf da bazen yanlış anlaşılabiliyor. İşin evet. Başlangıcında İnsanın dünyevi alakalarını tamamen koparmak için şey efendi, yani müridi tekkeye alıp onu iç dünyasından bir süreliğine çekebilir. Böylece kalbindeki bütün dünya sevgileri temizlenir. Ondan sonra tekrar insanın kamil olunca, artık seri sülükünü bitirince istediği işi yapabilir.
Evet.
Mustafa Efendi'nin çok güzel bir sözü var sohbetlerinde. Ben diyor tarikata girdim. Dünya gözümde küçüldü. Bilye kadar kaldı. Önemsizleşti. Hiç diyor dünya sevgisi artık gönlümde kalmadı. Ama diyor bir süre sonra tekrar bana dünya sevdirildi. Ama bu sefer Allah için sevdim dünyayı. İnfak etmek, zekat vermek, işte Kur'an kursu yaptırmak. Allah razı olsun. Mustafa Efendimizin şu Türkiye'de bir cami yapılsın da bir tuğlası olmasın. Ulaşabildiği hemen hemen her yerde, her Kur'an kursunda, İlim Yayma Vakfı'nda, şurada burada bildiğimiz bilemediğimiz nice vakıflarda önemli katkıları olmuştur.
Evet. Madden.
O yüzden yani bu zühd bazen yanlış anlaşılıyor. Tabii işin başlangıcında, yani şimdi düşünün, ilahiyat fakültesinde veya herhangi bir fakülteye yazıldınız. Aynı zamanda bir şey işletiyorsunuz, mağaza. Mümkün değil yani, okulu bitiremezsiniz. Başlangıçta böyle bir zühd vardır. Şimdi tabii müritlerin bir kısmı işin ortasına gelince bir süre sonra bıkabiliyorlar.
Evet.
Bu zühdden, dünyadan uzak kalmaktan tam olgunlaşmadan dünyaya doğru uçuveriyorlar. Ben her zaman talebelerime söylüyorum fakülteler. Aman sakın diyorum. Sıkışsanız bile yani tabii ki çalışmak caizdir, güzeldir ama para tatlı geliyor öğrenciye. Okulu bırakabiliyor bir kısım öğrencilerimiz. Siz diyorum yani azla yetinin, kanaat edin. Şu fakülte bitinceye kadar hiçbir işle uğraşmayın. Sadece sahanızla uğraşın. Yani sen tıpta okuyorsan yazın bile tıbbi eserler oku. İlahiyatta okuyorsan yazın bile hafızlık yap. Arapçanı geliştir. Diğer dini kitaplar oku. Hayata atıldığınız zaman zaten artık kendinizi geliştirme imkanınız olmayacak fazla diyorum.
Evet.
Şimdi ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah Vesbir nefseke ma'allezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sabah akşam Allah'ı zikreden, onunla dua edenlerle beraber, onlarla beraber bulunmak için nefsini sabrettir. Nefsini zorla diyor ayet-i kerime. Kolay değil yani tekke hayatı. Niye? Çünkü yani vurana elsiz, sövene dilsiz diyorsun, emrebiliyorsunuz.
Evet hocam.
Yani bunu nefis istemez tabii. Bazı müritler ne yapıyorlar? Artık biz olgunlaştık deyip daha olgunlaşmadan tekkeden çıkıp ticarete, siyasete yani atılıyorlar. Tabii bu da onların kemale ermeden, hani bizim orada bir atasözü var memleketimizde. Erken öten horozu keserler.
Evet.
Erken piyasaya çıkmamak lazım. Şeyh Efendi'den izin almadan ticarete girmemek lazım. Ama izin verildiği zaman da ticarette, siyasette hepsi mümkündür. Bunda bir sıkıntı yok. Onu söylüyor. Bir mürid demek ki tam kemal ermeden tekkeden veya tarikattan kaçmış. Ona gönderdiği bir uyarıdır bu.
Evet.
Allah razı olsun. Tabii büyük Allah dostları böyledir. Müritlerin peşini bırakmazlar kolay kolay. Onları takip ederler, uyarırlar. Tabii artık yani bu işin acı tarafı, şunu da söyleyeyim Huzeyfe kardeşim.
Buyurun hocam.
Bazen müritler değil de koca bir tarikat da bu anafora düşebiliyor. Yani bakıyorsunuz güzel bir hareket, bir cemaat, bir hizmet. Tutuyorlar bunlar, tüccarlaşıyorlar sonra. Aman Allah'ım, turizm ajantaları, bilmem dershaneler, okullar, hepsi dünya kadar parayla tabii şey yapıyor falan filan. Şimdi İslami hizmetlerde bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz vakıf medeniyetiyiz. Yani şimdi bu şahıstan geçelim biraz kurumlara.
Evet.
Şimdi ne demek? Yani siz zekat topluyorsunuz, infak topluyorsunuz, kurban topluyorsunuz falan filan falan filan. Sonra bir de okul açıp bilmem yüksek acayip fiyatlarla öğrenci okutuyorsunuz. Şimdi olmadı. fakirden alıp zengin harcamış oluyorsunuz, öyle değil mi?
Tabii.
Yani genelde fakir fukara veriyor işte ufak tefek infakını falan filan buluşturup zorla edip oraya işte 30 bin, 40 bin, 50 bin lira fiyat korsanız tabii o okulda normal bir memurun çocuğu okuyamaz. Normal bir işçinin çocuğu okuyamaz. Bu sefer ne oluyor? Orta halden alıyorsunuz, bina yapıyorsunuz, o binayı zengine kullandırıyorsunuz. Ya esasında tam tersi olması gerekmiyor mu?
Tabii.
Zenginin verip de fakir fukaranın orta halleri
gerekiyor.
Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne kadar bir acayip bir hem İslam'a aykırı, akla mantığa da aykırı. Hiçbir şeye uygun değil. Şimdi bakıyorsunuz bir hizmet grubu, bir cemaat, bir tarikat. Bakıyorsunuz yani tüccar olmuş. Fabrikalar, holdingler, bilmem neler. Sonra şey efendi yani veya oradaki cemaatin lideri.
Hatta devlet
patron,
olmuş.
Patron durumuna geçiyor. Bu sefer müritler veyahut da cemaatin bağlıları, sevenleri işçi olmuş. Artık bir sendika kursunlar da aralarında savaşsınlar. Olmaz yani. Menfaat işin içine girdiği zaman orada manevi hizmet olmaz. Hocam ne yapsın? Müslümanlar hiçbir hizmet yapmasın mı? Tabii yapacaklar. Alacaklar zekattan, infaktan, ümmetten toplayacakları parayı. Fakire, fukaraya, orta halliye, Kur'an kursu hizmetleri. Allah razı olsun. Hüdayi Vakfımız bunu yapmıyor mu? Hüdayi Vakfımızın yani hemen hemen aldığı cüz'i ücretler olabilir yani. Hani siz bir öğrencisiniz, evde kalıyorsunuz. Kirasını ne bileyim işte bir parça elektrik, su parasını. Kur'an kursları ama hep böyle bakıyorsunuz şey. Yani çok az bir şeyle.
Evet.
Full bile alınmıyor masrafları. Şimdi böyle olması lazım. Yani vakıflar efendim karla uğraşmaması lazım. Yani şu olabilir. Akar dediğimiz vakfın akar olur. Vakıf onu kiraya verir. Onun gelirini istifade eder. Ayrı konu ama direkt ticarete girdiği zaman, direkt siyasete girdiği zaman. Öyle şimdi cemaatler var ki, direkt siyasetin içinde yani muhalefet partisi gibi, iktidar partisi gibi. Bunlar olmaz. Olduğu zaman da müritlerin ahlakı bozuluyor. Bu sefer müritler manevi kemalattan çok, acaba falanca holdingin başına beni geçirirler mi? Filanca mağazanın başına ben müdür olsam gibi. Ne oluyor bu sefer? Riyakarlıklar, bilmem neler, şunlar bunlar ortaya çıkıyor. Bu sebeple yani Allah razı olsun İmam Rabbani güzel uyarmış. Ama o dönemde belki olmamıştır. Bugün bunlar çok çok görüyoruz. Yani hizmet grupları, tarikatlar, cemaatler, ticaretin, paranın çok yakında durmamalı. Hizmet etmeli. Para lazım tabii ki. Parasız olmaz. Ama böyle yani bir sarraf gibi, bir tüccar gibi yani böyle her gün para alalım, para verelim, işte para kazanalım. Bunlar belki şeytanın süslemeleridir. Şeytan diyor ki yani işte Müslümanlar, vakıflar şey kursun, fabrika kursun, bilmem ne. Olmaz. Fabrikayı Müslüman şahıslar kursun. Dışarıdaki Müslümanlar, aynı kafadaki böyle güzel insanlar şirket kursun kendi aralarında.
Evet.
Getirsinler zekatlarını, fazla infaklarını getirsinler vakıflara. İşin doğrusu budur. Bunu yapan vakıflar ayakta kalmıştır. Yapmayanlar da zamanla maalesef tarihin çöplüğüne atılmıştır. Çünkü iş menfaat kavgasına dönmüştür. Nitekim görüyoruz işte mahkemeler,
evet,
şunlar,
evet,
bunlar. Evet. Yani bu zühde sabretmek lazım. Hem şahıs olarak hem de camialar olarak böyle maneviyatla uğraşıp maddeye dalmamak lazım. Çünkü niye? Çok cazip Huzeyfe Bey. Şimdi siz düşünün ki 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 100 bin kişilik bir güç oluşturmuşsunuz. Yani sohbetinize işte takip eden efendim 100 bin kişi var. Yani onlara ufacık bir şey pazarlasanız yani 100 bin tane müşterisi hazır gibi bir şey.
Tabii.
Şimdi bunu siz kullandığınız zaman hemen kısa yoldan paraya ulaşıyorsunuz. Ama siz o insanları ticaretini toplamadınız etrafınıza. Onlar size Allah için geldiler. O yüzden Allah için kurulan ilişkilerden ticari bir has, kar beklemek ve bunu yani bazı açık gözler yapıyor maalesef. Bakıyorsunuz mesela bir hizmet cemaat içinde bazıları hemen şöyle bir işte o tarafa çekeyim yapıyorlar yani. İşte arsa satayım, bilmem ne satayım falan filan. Bir ara bu alevora, dalevora işleri vardı. Herkes sabun, diş macunu falan satıyordu birbirine.
Evet.
Ben de birisi aradı bir arkadaşım, kardeşim. Dedi hocam işte falan filan. Ya dedim kardeşim ben gider marketten alırım. Allah Allah. Yani sen şimdi bir öğretmen olarak, bir işçi olarak, bir dergi çalışanı olarak. Yani işini bırakıp da bilmem ne pazarlamaya kalkma. Yani bunu hani şeyleri, dini şeyi hiç kullanma hele.
Evet.
Bizim seninle muhabbetimiz belli bir tekkeye gelip gitmemizden. Sen orada şimdi bu muhabbeti tutup da bana sabun, diş macunu satmaya kalkarsan bu olmaz dedim. Yani inanın ben böyle durumlarda şöyle bir taktik uyguluyorum. Çok karlı bile olsa alışveriş yapmıyorum. Çünkü dostluk da bozuluyor değil mi? Ben şimdi gitsem bir marketten bir şey alsam bozuk çıkarsa gider geri veririm. Evet. Paramı alırım, alamasam da ya derim falan filan, bir daha bu markete gitmeye veririm. Ama bir arkadaşımdan böyle bir işte bir şey alıyorsun. Ben çok tanıyorum böyle insanlar. Dışarıda daha ucuz görünce bu sefer darılıyor, arkadaşına küsüyor.
Evet hocam.
Yani bu tür ilişkilerimizi, dostluklarımızı, maneviyat bağlarımızı lütfen
maddiyata dayandırmayalım.
Maddi işlere kara dönüştürmeyelim. Bunlar manevi kalmalı. Hocam peki hiç Müslümanlar kendine ticaret yapmayacak mı? Tabii yapacak. Yani bir geleneği olan bir firmadır. Eskiden beri ticaret yapıyordur. Kendi sevenlerine yardımcı olabilir. O ayrı konu. Benim dediğim şu yani. Buna güvenerek ticarete başlamak. Adamın hiç ticari geçmişi yok. Hatta bir hatırlarsanız bu Avrupa'dan nice paralar getirildi. Hepsi çarçur.
Tabii tabii. Evet.
Oradaki Müslümanların güzel duyguları istismar edildi. Yani denildi ki oradaki camilere gidip, camilerde yapıldı bu işler. Aman paralarını toplayın işte şirketler kuralım falan filan. Tamam, büyük şirket olsa bunlar, ticari geçmiş olsa anlarım. Açık gözün birisi çıkıyor, hiçbir ticari geçmişi yok. Fabrika kurmuşluğu yok, bir şirketi idare etmişliği yok. Birazcık ağzı laf yapıyor. 3-5 de hoca efendi buluyor etrafına. Onlara da kere ortak edip.
Hatta kendisi de hoca efendi oluyor.
Ya sorma Allah aşkına, yani bu Müslümanların da bu kadar saf olması ayrı bir problem de. Milyarlarca para getirdiler. Avrosunu işte neyse markını falan.
Mark falan. Evet.
Müslümanlar arasında şeyi de yok ettiler, güveni. Hatta böyle deniliyoruz ki biz zaman zaman Avrupa'ya gidiyoruz. Böyle az kravatlı, eli James Bond çantalı bir adam görünce cemaat dövmeye kalkıyormuş. Senden para toplamaya geldin hangi şey adına. İnanın ben de o dönemde İngiltere'deydim. Doktora yapıyordum. 95-2000 yıllar arası. Çok böyle o furya çok revaçtaydı. Herhangi bir mesela Türkiye'de güzel yapanlar da vardı bu işi. Hani halka açılmak diyorlar ya, bu borsaya girmek gibi. Mesela büyük bir işte tatil şeysi, ne o resortlar var ya böyle, evet. Otelleri işte şey satıyor falan. Bana da ulaşırlar. Ben dedim ben burada talebeyim arkadaş. Tüccar değilim yani. Bilmediğim işlere girmem. İyi ki de girmemişim. Giren arkadaşlarımız, hatta hoca efendiler, hepsi sonra perişan oldular yani. İnsanlara, onlara olan güvenini sarsıldı falan. Bu işi çok dikkatli yapmak lazım. Para işleri çok hassas işler. Hem tarikatlarda hem diğer cemaatlerde, kurumlarda. Yapmayalım demiyorum. Yapacağız tabii ki, Müslümanlar para kazanacak ama böyle manevi duygularımızı kullanmayalım. Yani dışarıda rekabet ortamında işimizi kuralım. Tabii bizi sevenler, biz de şimdi alışveriş yaparken dikkat etmiyoruz mesela. Bir bisküvi alacağız. Falanca firma diyoruz daha Müslümanlara yakın. Zekatını, infakını çok veriyor. Filanca firmanın hiçbir Müslümanlara katkısı yok. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yani en alacağımız ufak bir üründe bile diyoruz ki falanca işte şey efendim mağaza, süpermarket Müslümanlara çok yardım ediyor. Hadi bakalım alışveriş. Ben şahsen yani bir kilo şeker alacak olsam, eğer imkanım varsa, tabii isim verme hakkımız yok bu programlarda ama
evet,
kafamda bazı marketler var. Gidip oradan alışveriş yaparım yani. Pahalı ucuza bakmam hakikaten. Çünkü bu adamların yaptığı karın şu kadarı zekata ayırıyor. Şu kadarını infak ediyor. Biliyorum yani falanca memlekette bir ilahiyat fakültesi, bir Kur'an kursunu bütün masrafların üzerine almış. Varsın 10 kuruş fazla gitsin paranın, olacak fakir olacak halim yok 10 kuruş fazla gitti diye. Bunu tercih ederim. Bu Müslüman arası dayanışma, sevgi, muhabbet ayrı bir şey. Ama hiç kimse kusura kalmasın. Müslümanlara, ihvana güvenerek, cemaatin şeylerine güvenerek ticarete girmesin yani. Hani meşhur bir hikaye var. Köyde bir adamcağız, işte bir savaş çıkmış, seferberlik. Gelmişler, en büyük oğlanı askere almışlar. Çocuk şehit olmuş. Tekrar bir savaş daha çıkmış. İkincisi bir savaş daha çıkmış. Üçüncüsü. En son artık yaşlı adam dayanamamış. Yığılmış padişahın kapısına. Demiş padişahım, bir daha demiş bana güvenerek savaş demiş ilan etme. Yani bütün oğlanlarım gitti. Birkaç tane çocuğum vardı elimde. Demiş yani lütfen demiş bir daha bana da sor. Böyle yani birbirimizin şeyinden, manevi duygularından istismar etmeyelim. Bu siyasete de böyle yani. Herkes hizmetini güzel yapsın. İnşallah ticarette, siyasette her yerde başarılı olsun. Yani Allah razı olsun, İmam Rabbani'nin böyle bize ufuk açıcı sözleri vardı. Bir cümlesinden çıktık yola. Şimdi nerelere evet, girdik? Sosyolojik olarak bunlar vakalar. O yüzden maalesef günümüzde acısını çok çektiğimiz için söylemek zorunda kaldım. Bu sefer kardeşim laf uzattık biraz ama.
Razı olsun.
Yani öyle.
Evet. Ey şaşkın, senin durumun mutlaka şu iki şeyden biridir. ya zenginlerin meclisinde cemiyet haline erersin veya eremezsin. Eğer erersen bu şerdir, eremezsen daha büyük bir şerdir.
Şimdi tabii ortamı değiştirdik diyelim ki, yani manevi duygularımız da var. Ondan sonra ya bugün de şimdi İslami kesimin en büyük sıkıntısı bu değil mi? Bakıyorsunuz yani illa bu cemaat ve tarikat olarak anlamayalım. Bizim radyomuz tabii herkese hitap ettiği için.
Evet hocam.
Sıradan normal dinleyicilerimiz de istifade etsinler bu mektuplardan.
Tabii sadece herkese, cemaate bağlı tabii, veya tarikata bağlı olması
hitap
gerekmiyor.
Ediyor. Yani bakıyorsunuz bir Müslüman kesimden gelen bir kardeşimiz. Bu cemaatin, tarikatın üyesi olsun olmasın. Biraz zenginleşince ne yapıyor? Hemencecik evini taşımaya başlıyor. Yani normal Müslümanların yaşadığı, daha yoğun yaşadığı, caminin, tekkenin, dergahın bulunduğu bölge değil de artık ben diyor işte deniz kenarlarından, daha böyle yerlerden, daha böyle gözden uzak yerlere gideyim. Yüksek duvarlı villalar falan filan. Yani bakıyorsunuz bir süre sonra çoluk çocuğun kılık kıyafeti değişmeye başlıyor. Hanımın işte konuşması zamanla o iş adamının, o hali vakti yerine olan insanın da davranışları değişmeye başlıyor. Daha önce müsaadeyin camiye giden bir insanken camiden yavaş yavaş ilgisini koparıyor. Tekkeden, dergahtan ilgisini koparmaya başlıyor. Sanki ben şöyle anlıyorum, bunların psikolojisini şöyle düşünüyorum. Huzur Bey kardeşim. Yani insana şöyle demek istiyor. Ya Rabbi biz fakirdik zamanında, sana muhtaç idik. Haşa. Şimdi imkanlarımız bayağı iyili oldu, artık sana pek ihtiyacımız yok. Haşa. Sen git. Haşa. Fakir fukarayla uğraş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Estağfirullah. Ya eyyühen nasu entumul fukarâu ilallah. Vallahu vel ganiyyül hamid. Ey insanlar. Siz hepiniz toptan Allah'a muhtaçsınız. Bütün dünya senin olsa, Allah sana şu boğazından bir yudum suyun geçmesini yasaklarsa bir yudum suyu içemezsin.
Evet, aynen öyle.
Bütün dünya senin olsa bir ekmeği ısıramazsın. Bir efendim sütü içemezsin. Ölürsün. O yüzden bizim eskilerimize dikkat edin. Eskiden bir insan böyle hasta olunca sorarlarmış. Boğazı nasıl? Yemek yiyor mu? Yiyorsa derlermiş tamam. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Eğer yemek yiyemiyorsa derlermiş ki adamın rızkı kesilmiş. Allah bıçak gibi rızkını kesmiş artık. Yese bile çıkarıyor. Ya yiyemiyor. Ha bu adam gidici demekmiş. Bu sebeple şimdi yani siz İslami camiden ayrıldınız. Gittiniz yani hiç İslam'ın yaşanmadığı, hatta tahkir edildiği ama çevresi güzel, işte zengin muhitten bir ev aldınız, bir villa aldınız. Veya tuttunuz. Bu şahıs için de mümkün yani. Size dediler ki Huzeyfe kardeşim, şu kurumda sana maaşın 3 lira ama İslami hassasiyeti olmayan başka bir kurumda sana 5 lira verecekler.
Evet.
Şimdi ben bazen bakıyorum, geliyor arkadaşlarımıza da soruyor, hocam işte iki şirketten teklif geldi. Bu 3 lira veriyor, bu 5 lira veriyor. Diyorum o 5 lira verenin mescidi var mı? Yok. Demek ki namaz hassasiyeti yok o kurumda. Sen namaz kılsan orada şey duruma düşeceksin. Yani böyle hani herkesin böyle adama bak namaz kılıyor ya, iş yerinde namaz mı olur? Mescid olur zaman ne demek? Ha bu iş yeri, nice iş yerine gidiyoruz biz. Elhamdülillah bazen gidiyoruz. Altında kocaman mescit, tertemiz abdestlikler. Orada namaz kılan insana kimse şey der mi? Yani kardeşim niye namaz kılıyorsun iş vakti diyemez. Çünkü adam şirket oraya büyük bir mescit yapmış. Tertemiz abdestlik yapmış. Cemaatle namaz kılınıyor. Yani belki insan evinde yani cemaate gidemezken iş yerinde bütün namazları cemaatle kılıyor. Ondan sonra firma zekatını veriyor. Helal iş yapıyor. Sen şimdi gittin bir firmaya, atıyorum kıyafet, satılan kıyafetler mesela ya neyse yani, veya gıda maddesi, her ne işte uğraşıyorsa tamamen gayri İslam ama maaşı çok bol.
Evet.
Zaten İslami hassasiyet olmayan yerlerin maaşı çok olabilir. Çünkü onların helal haram kaygısı olmadığı için, her türlü işle de iştikal ettikleri için tabii ki çok kazanıyor olabilir. Ha sen böyle bir ortamda diyor hala manevi duygularını taşıyorsan bil ki bu istiraçtır. Allah seni, yani istidraç, insanın haram işlediği halde ceza olarak Allah'ın ondan bazı manevi duyguları almaması. Ne demek? Böylece o haramla devam etmesi. Hani eski dönemlerde bir adamı öldürmek isteyince padişah gel seni bir gezmeye götüreyim deyip kulelere çıkarıyormuş. Adam da seviniyor şimdi, padişah beni yukarılara gezmeye çıkarıyor. Kalenin en burçlarına falan filan diye.
Evet.
Oraya çıkarıp oradan aşağı iti verirlermiş. Şimdi onun gibi. Bazen siz böyle haram işlersiniz, şüpheli işlere girişirsiniz, şüpheli işler yaparsınız ama bakarsınız hala umreye gidersiniz, hacca gidersiniz falan filan. Yani o ortamdan tam kopmazsınız. Bu sizin için bir helaktır. Çünkü Allah-u Teala bazen yaptığın suçun cezasını peşin verir, seni uyarır. Bazen de vermez. Bu daha kötüdür.
Evet.
Hani şefkat tokatı diyorlar ya.
Baktınız, hocam ben bir buyurun. Büyük bir kurumda çalışmıştım. Buyurun. Herkesçe de bilinir. İsmini vermeyeceğim yine. Maaşı çok boldu. Mescit vardı. Mescit lavaboların içindeydi. Lavaboların böyle küçük bir yerine tek kişilik namaz kılma yeri yapmışlar. Çok büyük bir yer orası. 200-300 kişi çalışıyor. Televizyon kanalları da var kendilerinin. Çok şirin görünüyorlar televizyonları. Ya ne kadar şirin bir kanal öyle. Ya, ne kadar güzel bir kanal.
Mescit gibi. Ne kadar
evet.
İslam'ı yani, da tahkir edin. İnsanı Allah göstermesin.
Zaten bir ay sonra bizim başımızdaki amir geldi bana bir gün. Ya dedi sen her gün namaz mı kılacaksın? Onu evet kılacağım her vakit geldiğinde kılmak zorundayım dedim. Zaten ay sonunda bir ay çalıştım. Sonra kovdular.
Tabii işte yani sen bu firmada şimdi 10 lira alacağına git başka yerden 5 liraya çalış.
Evet.
Adam gibi namazını kılarsın, iftarını yaparsın Ramazan ise değil mi? En azından birine selamun aleyküm dediğin zaman insan sana ters ters bakmaz. Ya bu şimdi öyle ortamlar var ki. Esselamu aleyküm yani Allah'ın rahmeti, bereketi, barış, huzur, esenlik üzerine olsun diye adama dua ediyorsun. Adam ters ters bakıyor yani sanki uzaydan gelmiş bir Müslüman ülkesi değil burası. Ama tün aydın dersen adam mutlu oluyor. Ne demek tün aydın? Yani manasını bile anlaşılmayan bir söz. Biz öyle öğreniyorduk bazı öğretmenlerimiz İmam Hatip'te okurken. Tabii evet. Böyle meslek dersleri değil de diğer derslerden. Sakın selamun aleyküm demeyeceksiniz. İşte sabah günaydın. Öğle sonra gelirsiniz. Tün aydın. Akşam gelirsiniz. Artık ne diyeyim yani uyduramadık şimdi bir şey. Şimdi böyle trajikomik haller vardı. O yüzden yani İslam'dan, İslami ortamlardan uzaklaşan dindar kökenli kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Ama ne olur yani birazcık maddi imkanlarınız arttı diye yani Müslümanları tahkir etmeyin. Onlardan uzaklaşmayın. Yaptığınız işte İslami renkleri azaltmayın. Mesela adam bir şirket başlangıçta gayet güzel bir iş yapıyor. İslam hassasiyetleri çok yüksek. Bir süre sonra ticari hayatın hırsına kapılıyor. Her işi yapmaya başlıyor. Ondan sonra tamam mı? Bunlar yani şahıs bazında, şirket bazında, toplum bazında. Şimdi Türkiye'de ben üzülüyorum yani. Allah-u Teala bu memlekette zamanla fakirlik, yokluk vardı. Müslümanlar daha şuurluydu. Kesinlikle. Şimdi bolluk var. Acayip bolluk var ama bakıyorsunuz Müslümanlara o şuur kalmadı artık.
O bolluğa da güvenmemek gerekiyor zenginliğe hocam.
Kesinlikle.
Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Ay güvenme vallahi. Zenginliğine bir kıvılcım yeter.
Ben şunu söylüyorum bu kardeşlerimize bakın diyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim Muzaffer Bey kardeşim. İstanbul 15 milyonluk bir şehir. Yani ben şimdi taksiye biniyoruz, mağazaya giriyoruz, fırına gidiyoruz, pastaneye. Ya bir ilahi dinleyen, Ramazan ayında bile bir ilahi dinleyen, çalan bir firma, bir taksi şoförü vardır illa ki bana denk gelmedi. Ya diyorum bu 15 milyonluk şehirde, Ramazan ayında, hatta Kadir gecesinde, hani mecbur kaldınız, bir yerden bir şey almak zorunda kalıyorsunuz, giriyorsunuz. Abuk subuk müzikler ya diyorum arkadaş burası İslam ülkesi değil mi? Ramazan ayında ey tüccarlar siz bu paraları bayram diye Müslümanın sırtından kazanmıyor musunuz? Ya ne olur ya? Ya müzik çalmayın hani ya hayır söyleye sus diyor Allah Resulü.
Evet.
Ya müziği kaldırın. Veya çalıyorsanız bir ilahi koyun ne olur. Yani ölür müsünüz Allah aşkına? Bak diyorum nice ülkeler bugün Irak, Suriye değil mi?
Evet.
Efendim Mısır, efendim Libya, Tunus bugün İslam hali her cümert içinde. Onlar da zengindi. Onlar da bolluk ve varlık içindeydi. Bak şimdi hepsi mülteci oldu. Hepsi evsiz, barksız hale geldi. Yani böyle bir azgınlık da var. Hatta bir sana bir hatıra anlatayım.
Buyurun hocam.
Bir tesettür mağazasından eşime bir şey alacağız. Girdik içeri böyle bir kötü bir batı müziği. Ya dedim ki oradaki kasiyere. Hanımefendi dedim. Siz dedim bu bak kapalanlar hepsi dedim. Bunlar dedim hangisi dedim bu evinde bu müziği dinliyordur sizce dedim. Yani sizin bu yaptığınız müşteriye saygı mı? Saygısızlık mı? Yani sen yani güzel bir mağaza açmışsın. Tesettür mağazası. Ama işin ruhuna aykırı içeride bazen sözler çok çirkin olan böyle cinsellik içeren yani insan anlasa tabii İngilizce anlaşılmıyor çoğu.
Evet.
Yüzünün kızaracağı sözler olan müzik dedim dinletiyorsunuz. Beyefendi dedi ne dedi yönetim kurulumuz böyle karar aldı dedi. Ya nasıl yönetim kurulu ki? İslami tesettür kıyafeti satıyor. Ama İslam ahlakına aykırı bir hocam müzik, ya müzik deyip geçme. O müziklerin öyle içinde sözler var ki, dediğim gibi, onu dinleye dinleye beynimiz yıkanıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz açıklık, saçıklık, hayasızlık, sefahat hayatı normal geliyor sana. Çünkü gözünüz televizyonda onu görüyor.
Evet.
Kulağınız, ben şimdi mesela bir berbere gittiğim zaman evde televizyon yok Allah'a şükür. Bakıyorum ki abuk subuk, yani bu maalesef bugünün şarkı türkülerinde klipleri falan, yani şarkılar bir ayrı hadise. Hele bir de onu görsel olarak televizyon seyrediyorsanız, şimdi evvelden daha saygılıydı şarkıcı, türkücü. Bir elini falan kolunu sallar, değil mi? Böyle hani baston gibi dururlardı.
Evet.
Şimdi o her türlü rezalet, sefalet, yani fuhşiyat türü klip çekiyorlar. Ben diyorum ki oradaki berberin durumunu, ya haberleri aç diyorum saat başıysa, veyahut da futbol aç, futbol bakalım hiç olmazsa diyorum. İlla zaten çünkü artık engel olamıyorsunuz. Kesinlikle. İnsanlar böyle beyni yıkanmış, devamlı gözleri kulakları bir şeyle meşgul olacak. Ya diyorum hiç olmazsa futbol aç da, futbolu da seyretmem gerçi evde, hiç hayatta seyretmem ama
En azından
yani bir rezil bir görüntü olmasın diye. Şimdi bunu niye söyledim? Bakıyorsunuz bir Müslüman lokanta mesela, biraz daha böyle lüksleşince çatallar, kaşıklar sol tarafa, bıçak sağ tarafa, yani sol elinizle yemek yiyin. Ondan sonra oradaki dediğim gibi, yani çoğunda televizyon var, böyle büyük büyük ekranlar, her türlü, yani ağzımı almak istemiyorum, böyle fuhuş gösterisi yapan şarkılar, türküler, klipler, o kanalları koyuyorlar. Yani koyma kardeşim bu televizyonu oraya. Adam yemek yemeye gelmiş, bırak kafasını dinlendirsin. Çay içmeye gelmiş, değil mi? Bir kafeye mesela, bazen bir gene bir dondurma yemek için bir yere girmiştik. Ya şunu kapatır mısınız dedim, kapattıramadım. Yani böyle ben dondurma yemeye girmişim. Arkadaşlar birkaç kelam edeceğiz, bir problemimizi tartışıp ayrılacağız yani. Bir pasta, bir çay içip kalkacağız. Bugün maalesef bütün Müslüman kesimin iş yerleri dahil, yani İslami şuuru olan iş yerlerinin hiçbirinde biraz lüksleşince, biraz daha para fazla kazanınca bu hassasiyetler kalmıyor.
Evet.
Ama inanın orada yaptığınız televizyon yayını insanları zehirliyorsa, ahirette bunun hesabını vereceksiniz. Adam evinde müzik dinlemiyor, yani bir çay içmeye gelmiş, orada adama zorla müzik dinletiyorsun. Zorla adama kötü fuhuş şeysi yapan, çağrışım yapan şarkı türkü klipleri seyrettiriyorsun. Bunun hesabı verilecektir, onu söyleyeyim yani.
Evet.
Öyle çok lüks olacağız diye, bilmem ne olacağız diye çalışan insanların kılık kıyafeti, işte dediğim gibi gösterilen şunlar bunlar, bunlardan yani kurtulduğumuzu zannetmeyelim. Bunların hep ince ince ahiret hesabını vereceğiz. Gel bakalım, sen zekatını vermişsin ama işte atıyorum pastahanende, lokantanda, iş yerinde şunları yaptırmışsın çalışanlarına, müşterilerine. Bunun hesabını vereceğiz yani.
Evet,
o yüzden işte, hani İslami kesimden ayrılıp da işlerimiz hala rast gidiyorsa, bu Allah'ın bize daha büyük cezasıdır. Çünkü bu dünyada ceza vermiyor demektir bu. Ahirette başımıza patlayacak.
Yine bir örnek vereyim hocam. İsmail Kırışarslan geçen haftalarda bir yazı yazdı. Ramazan'ın ilk günlerinde kızıyla birlikte tesbih falan satan bir yere giriyor, tesbih takke. Ne deniyor hocam oraya?
Haç malzemeleri. Eyvallah.
Evet. İşte içeriye giriyorsun, baştan aşağı dini kasetler, CD'ler Eyvallah. Falan. Arkadan ilahi çalıyor. Evet. Ondan sonra işte orada çalışan bir kıza maaşını soruyor. Hı-hı. İşte maaşı böyle çok ağza alınmayacak kadar küçük bir miktarda.
Ya.
Ondan sonra o rezilliği yazıyor. O yazıya dökmüş onu harika bir şekilde.
Eyvallah.
Yani biz bu muyuz diyor. Ön tarafta İslami görüntü, arka tarafta rezalet.
Yani işte bu hep istismar. Bazen de şu da oluyor, onu da söyleyeyim. Yani bir insan Müslüman diye patronu ona az maaş veriyor. Bu da ayrı bir hastalık. O da İslam'a hakaret yine.
Evet.
Müslümanı tahkir etmek demek. Yani Müslüman her şeyin iyisine layık. Yani siz iki adam çalıştırıyorsunuz. Birisi böyle İslam'la alakası yok, ona çok maaş veriyorsunuz. Diğer daha dindar diye onu eziyorsunuz. Bunlar hep problemler esasında. Bu mektuptan biraz daha düşünürsek bunlar ortaya çıkıyor. Yani İslam'ı bazen yani dünyevileşmek manasına kullanıldığı gibi, bazen ahiret şeysiyle insanı istismar eden kurumlar da çok var. Allah bizi muhafaza buyursun yani böyle. Biz de inşallah amin. Dikkat edelim. Geçen i̇nşallah. Mesela mektup, ben Altınok dergisinde onu işlemiştim. Ramazan ayında diyor mesela, işverenler işçiler üzerindeki yükü hafiflesin. Çalışma saatlerini azaltsın. Ağır işler yaptırmasın. Evdeki hizmetçi varsa o da oruçlu. O da yani şey var. böyle kolaylaştırsın hayatı diye yazmıştık. Elhamdülillah bayağı da bir şey yaptı herhalde. Yani o yüzden bu dili çok dikkatli kullanalım.
Evet.
İslam ilişkileri, aman ticareti yormayalım. Aman işlerimiz rast gitti diye İslami hassasiyetlerimizi kaybetmeyelim. Bu İnşallah. Çok görünen bir şey Huzeyfe kardeşim. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, özellikle hanımlara da buradan hitap edeyim. Şimdi bazen tabii gelir arttıkça illaki bu paranın harcanması lazım bir yerlerde. Ecdadımız da yapmış. Hanımefendiler vakıflar kurmuşlar büyük. Şimdi bakıyorsunuz hanımlar bir kısmı da harcama yarışında yani değil mi? Koltuklar değişsin, perder değişsin, evin boyası değişsin, o değişsin, bu değişsin. İmam Gazali buyuruyor ki bir insan diyor erkek olsun kadın olsun fark etmez tabii cinsiyet ayrımı yok bizde. Bir insan diyor kafasını ev eşyasına takarsa evin boyasıydı, perdesiydi, koltuklarıydı şeytan onun peşini bırakır. Çünkü der ki artık bu kaygı buna yeter. Ev kaygısı, yeme içme kaygısı buna yeter. Artık ben bunun peşini bırakayım. O onu meşgul eder diyor ömür boyu. Hakikaten bakıyorsunuz bir kısım insanlar böyle devamlı bir onu değiştirir bunu değiştirir bir harcama şeyi. Bu sefer yine İslami şeylik azalıyor maalesef. Lüks tüketime başlıyor Müslümanlar. Bugün bazı kesimler bizi eleştiriyor haklı olarak.
Kesinlikle.
Ne diyor bazı kesimler? Ya Müslümanlar işte büyük ciplere biniyorlar falan filan işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Tesettürün artık bir hükmü kalmadı. Yani para arttıkça tesettür küçülüyor.
Evet.
Para azaldıkça tesettür büyüyor.
Büyüyor.
Yani biz o zaman Allah bize nimet verdikçe Müslümanların azgınlaşması mı gerekiyor yani? Mesela daha çok şükrümüz artması gerekmiyor mu? Daha çok tesettürümüzde, infakımızda, şahsi hayatımızda değil mi? Daha çok dindarlaşmamız gerekmiyor mu? Çünkü Allah bize nimet vermiş.
Evet.
Maalesef bunun tersini görüyoruz diye düşünüyorum.
Evet hocam. Erersen bu istidraç ile olmuştur. Bu durumdan Allah'a sığınırız. Eğer eremezsen bu halin açıklaması dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. Ayet-i kerimesinde açıklandığı gibidir.
Yani işte bazen de tabii dünyayı da kaybedersin. Tamamen ahiretini kaybediyorsun.
Evet.
İslami ortamdan, İslami işlerden uzaklaştığın için, haramla iştigal ettiğin için. Onun belki faydası şu olur. Birinciye göre hiç olmazsa insan belki tövbe eder. Azgınlıktan vazgeçer. Hani fabrika ayarları diyoruz ya.
Evet.
Asli ayarlarına geri dönebilir. Bu konuda Müslümanın parayla imtihanı diye Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin çok güzel bir eseri var. Onu da tavsiye ediyorum yani bu Müslümanın parayla imtihanı nasıl? Çok zor bir imtihandır. Hakikaten bunu başaran insan sayısı çok azdır. Yani Müslümanlar fakirlikte daha başarılılar.
Kesinlikle.
Fakir insan Allah'a dönüyor.
Oluyor.
Ya Allah'a dönüyor. Ailevi ilişkiler güzelleşiyor. Şimdi mesela güzel bir İslami siteye taşınayım diyorsunuz. Paranın getirdiği bir zehirlenme var. Komşuluk olmuyor mesela. Herkes ben kendime yeterim diyor insanlar. Ya kendine yetersin ama Allah Resulü komşuluk diyor. Bir selam vereyim diyorsun insanlara selam veremiyorsun. Yani bu hakikaten maddeyi kontrol etmek, azgın bir canavarı kontrol etmekten çok daha zor. İnsanlar hemen böyle bir güç zehirlenmesi, para zehirlenmesi hakikaten yaşıyorlar yani. O yüzden bu konuda çok hassas olmak lazım. Zaten tasavvuf terbiye bence en çok bu sahada etkisini gösteriyor. Bugün Allah'a şükür yani kötü örnekler söyledik ama çok güzel örnekler de var. Yani bütün helaldan kazanıp da kazandığının büyük çoğunluğunu hakka harcayan güzel insanlar da var. Elhamdülillah önümüzde, etrafımızda, çevremizde. Ama bunlar neden oluyor? Çünkü kalp Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe, zikirle, viritle meşgul oldukça o kalpte paranın ve maddenin hükmü geçmiyor. Nakşilik Nurani tarikattır. Halvet derencümen esası vardır. Yani nakşilikte ve diğer bazı tarikatlarda dünyadan uzak kalmak gerekmez. Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bayun an zikrillah. Esas alan budur. Öyle rical, öyle Allah erleri vardır ki alışveriş ve ticaret onları Allah'ın zikrine alıkoymaz. Alıkoyamaz. Tasavvufun derdi bu.
Evet.
Sen o seviye geldikten sonra yani şimdi falanca filanca hoca efendi milyar doları olsa ne yapar? Kur'an kursu, daha çok Kur'an kursu yaptırır. Daha çok Afrika'da yetim evi açar. Daha çok efendim ümmetip okulu açar Afrika'da. Yapacağı iş budur yani. Ben çok para buldum diye gidip de yani şöyle lüks bir yerden büyük villa alayım tek başıma orada keyifle çoluk çocuk yaşayayım diye düşünmez. O yüzden maneviyat çok önemli. Muhterem dinleyicilerimiz. Kalp zikirle meşgul olmazsa İmam Şafii'nin dediği gibi sen diyor kendini hakla meşgul etmezsen şeytan seni batıl ile meşgul eder. Gönülde Allah zikri olduğu sürece hanımefendiler lüks tüketime kaymaz. Çünkü onun gönlü zaten Allah ile mutlu. Bir boşluk yok ki gönlünde. Gidip de falanca lüks tüketim yapayım da mutlu olayım. Efendim işte falancaya böyle İslam'dan uzak bir yerde yaşayayım. Bunu gönlü istemez ki. Bugün üzülerek söyleyeyim. Yani bir bölgede cami yapılsa yakınındaki ev fiyatları düşüyormuş. Halbuki Müslüman değil mi? Daha çok para verip mescide yakın ev almak ister.
Tabii.
Çünkü ezan Allahu Ekber deyince hemen camide ne güzel cemaat namazını kılar.
Şimdi AVM'lere yakın olan evlerin fiyatları yükseliyor hocam.
Maalesef işte bu nedir? Ben çok korkuyorum Allahu Teala'nın memleketimize bir bela göndermesinden. Çünkü nimetlere nankörlük yapıldığı zaman Allah o nimetleri elden alır. Hani bu işte Sakarya deprem olmuş değil mi?
Evet.
Adamın 10 katlı evi var. Sabah kalkıp hepsi yıkılmış. O da bir hayır kurumunun dağıttığı ekmeklere sıraya girmiş. 3-5 ekmek alacağım ne diyor ki? Daha dün sabah ben zengin mi insandım diyor. 10 katlı apartmanım vardı. Hepsi yıkıldı. Yerle bir oldu diyor. Allah-u Teala'dan korkuyorum memleketimize bela gelmesinden. Bakıyorum insan arasındaki bu dini hassasiyet kalmamış. 15 milyonluk şehirde bir Kur'an-ı Kerim sesi duymuyorsunuz. Bir ilahi sesi duymuyorsunuz. Herkes müzikle şununla bununla. Yani İslami. Yani mesela yılbaşı geliyor. Bütün mağazalar değil mi? İşte Noel Baba.
Evet.
Şeyleri koyuyor.
Yılbaşı kutlamaları.
Ama mesela için. Bir Ramazan bayramında, bir Kurban bayramında. Hani bir Kurban bayramında kurbanlık mesela. Şeysi ne bileyim böyle. Heykel falan dilimiz caiz değil de. Hoş bir şey değil ama hani. Veya bir ne bileyim büyük mağazalarda bir tesettür reyonu göremiyorsunuz. Sen şimdi gir mesela bizim mağazalarımızın %99'u. Ha Paris'te girmişsiniz bir mağazaya. Ha Türkiye'de girmişsiniz. Hiçbir farkı yok. Ya insan hiç olmazsa 3-5 tane yani bir İslami kıyafet de koymaz mı mağazaya? Sahipler de Müslüman olabilir onu söyleyeyim. Falanca iyi bir Müslüman aile. Ailen mi? Batı müziği çaldırıyor 24 saat mağazalarında. Bir tane de hani şöyle tadımlık yani olsun diye bir orada İslami kıyafet, bir başörtüsü, bir takke de koymuyor yani.
Evet.
Bu insana yani bize geri zihniyetli bir mağaza havası uyandırır diye. Korkuyorum Allah-u Teala bu verdiği nimetleri elimizden alır. Sadece nimetler alsa iyi. Huzur ortamını, sükunet ortamını, savaş olur, şu olur, bu olur. Bunun cezasını çekeriz de düşünüyorum. O yüzden inşallah yani Allah hem dinleyicilerimiz hem de bize akıl izan versin de bu yaptığımız çılgınlıktan vazgeçelim.
Amin hocam. Fakirlerin süpürgeciliğini yapmak, zenginlerle beraber baş köşede oturmaktan daha faziletlidir. Bu söz şimdi sana makul gelir mi gelmez mi bilmem ama ahirette kesin olarak anlayacaksın.
Şimdi fakirden tabii kasıt sadece fakirler değil, sufiler demek.
Evet.
Yani Müslümanların, sufilerin, dindarların, dini hassasiyeti olanların çalıştığı, idare ettiği bir şirkette, bir mahallede olmak, oturmak, böyle bir şirketin temizlik görevlisi olmak, başka bir haramla iştigal eden bir şirketin bilmem yönetim kurulu üyesi olmaktan daha iyi. Değil mi?
Bugün, evet hocam.
Elhamdülillah böyle hassasiyet olan kardeşlerimizi ben görüyorum, çok seviniyorum. Yani o kardeşimiz mesela o birikimiyle başka bir yerde çok daha yüksek bir mevkide çalışabilir. Ama o ortam bulamadığı için geliyor. Yani İslami bir ortamda çok daha aza razı oluyor. Hatta bazen bakıyorum yani orada temizlik görevlisi oluyor. Orada bilmem çaycı kahveci oluyor. Niye? Ya diyor şimdi ben bunu başka yerde kullanırsam harama dalarım falan filan diye. Şimdi diyor ki orada İmam Rabbani bu müridine biraz kızmış tabii. Şimdi benim bu sözlerim sana diyor hikaye gelir. Nitekim bize de geliyor değil mi?
Tabii.
Önce bir şirkete işe girerken bir şeye kaç para veriyorlar diyoruz. Birisi evlenecek olduğu zaman önce nesi var diyor. Evi mi var, arabası mı var? Namaz, abdest bunları soran hem şahsi hayatımızda hem böyle ticari hayatımızda bunları çok ihmal eder olduk. Ama bunların faturası diyor ahirette karşına çıkacak. Şimdi anlamazsın belki sözlerimi. İnşallah diyor anlarsın ama anlamazsan ahirette sana anlatırlar. O yüzden hakikaten bu bir tehdit. Demek ki mürit biraz baya bir açmış pergelin ayağını. Baya demek ki çok farklı bir ortama gitmiş. Ümit ederim biz inşallah böyle bu şeye düşmeyiz.
İnşallah hocam. Seni bu belanın içine düşüren lezzetli yemekler yemek ve değerli elbiseler giyme arzusudur.
Şimdi sana harama götüren nedir bir düşünsek. İnsan yani çok para kazandın diyelim ki ne olacak? Yani ben şöyle diyorum bir insan 1 liraya da doyuyor 100 TL'ye de doyabilir aynı insan. Yani bir liraya simit alırsınız bir çayla, yer geçer gidersiniz. Hemen hemen de insanın karnı doyar yani.
İnsanı harama götüren bence gözün doymaması.
Evet, bir öğünü geçirmiş olursunuz. Ama bir insan bırak bir lirayı, bazen belki 300 lira, 500 lira yani da para verebiliyor bir öğün yemeğe. Bu ne oldu yani? İşte amaç esasında düşünürsek çok yemek, güzel giyinmek yani. İnsan bugün mesela çok basit 50-100 liraya da giyinebilir. Ama bazen duyuyoruz işte bir işte kemer 1000 lira, bir ayakkabı 3000 lira, bir bilmem yani böyle akıl almayacak rakamlar. Belki de bunlar, bu rakamlar bile komik gelecektir belki fiyatları bilenler. Ben bilmediğim şey kafadan attım şimdi. Evet. Hocam 3000 lira ayakkabım olur. Olursa ben de alayım bir çift diyen de çıkabilir. Daha yüksekleri de varmış.
Var var. Benim babam ayakkabıcı, oradan biliyorum hocam, var.
Evet vardır yani, ben şimdi bilmediğim şey. Veya bir araba alacaksınız. Tamam yani insan büyük bir şirkette tabii ki güzel arabayla müşterisini karşılamak, ona göre bunları laf ettiğimiz yok. Ama yani böyle acayip spor arabalar var. Yani 300-400 yapacak ve birkaç milyon TL veriyor adam. O arabaya biniyor mesela. Ya yazık bunlara ya. Ondan sonra mesaj çekmiş arkadaşına. Böyle haber okumuştum bir kere, Huzeyfe kardeşim. Latif olsun biraz.
Evet.
Hem araba kullanıyor hem de adam mesaj çekiyor. En son diyor ne, 400'ü gördüm diyor. 400 kilometre yani saatte. Tabi adamın son mesajı buymuş. Evet. Demek ki mesaj çekerken de sağa sola bakınca çarpı bölmüş. O yüzden yani bunlar çok önemli şeyler. Bu dünyada bunlar tabii biz hoca efendiler söylediğimiz zaman insanlara biraz hocam geç bunlar artık. Sen hangi çağdan kaldın? Tabii ki harcayacağım. Kazanıyoruz, Allah Allah. Niye iyi yemeyelim? Müslümanın her şeyi güzel hakkı da, bunlar bazen de çok duyuyoruz. Tabii ki Müslümanın her şeyi güzel hakkı ama israfa kaçmadan. Şimdi geçenlerde bir hoca efendinin şeyini okumuştum ben. Hayrettin Karaman hocamız. Bir aileden bahsediyor. Onlar diyor mesela evlerinde güzel yemekler pişirirler. İşte o mahallenin faytoncusunu bilmem hamallarını kapıcıdan çağırırlar. Onları Ramazan'da ikram ederler. Sonra işte onlara diş kirası verirler diye övüyor bu. Hakikaten yani siz insanları 10 kişiyi bir lokantaya, çok lüks bir yere çağırırsınız. Halbuki 10 kişiye o lüks lokantada verdiğiniz parayla belki 1000 kişiye yine aynı kalitede yemek. Ama normal yani böyle bir vakıf misafirhanesinde, ne bileyim bir vakfın bahçesinde de aynı. Elhamdülillah bugün ben bakıyorum bazı vakıflar çok güzel işler yapıyorlar Huzur Bey kardeşim.
Evet.
Yani 3000 kişiye yemek çıkan vakıflar biliyoruz değil mi? 1000 kişiye 2000 kişiye yemek yediriyorlar. Ama sorsanız o masrafı belki 100 kişiye falanca otelin bilmem terasında, deniz manzaralı terasındaki iftardan daha ucuz. İşte bu yani. Yani Müslüman yemek yemesin demiyoruz ki biz. En güzeli tabii evde pişir, yersin, ne olacak? Yani ben deme evine götürürsün aynı malzemeden. Hanımefendi de pişirir. Eve misafir de çağırırsınız. Yani bunlar mümkün. Ama bugün işte nedense insanlar güzel yemek, güzel giyinmek. Yani bunlar hassas olmamız lazım. Tabii ki herkesin çevresi var, konumu var. Biz bunları inkar etmiyoruz. Konumuna göre harcayacaktır, edecektir ama her zaman kafamızın bir köşesinde şu olmalı. Yani benim Avrupa'dan diyelim ki ben iş adamıyım, misafirlerim geldi. Ya ben bunu daha az maliyetle bunları doyurabilir miyim? Yani doyurabiliyorsan fazlasını bir tarafa ayırırsın. Zekata ayırırsın, infaka ayırırsın. Atıyorum yani evin çok güzeldir mesela. Bir lokantada yemek belki 3-5 bin lira patlayacaksa güzel evinin bahçesine yani değil mi? Aynı tabii yemekleri pişirtirsin. 300-500 liraya patlar.
Yine güzel ya.
Yine güzel olur ve misafir de ya beni niye büyük lokantaya götürüyor? Hatta tam mutlu da olabilir. Yani Batı'da bunlar da çok var. Yani şunu da söyleyeyim. Batı'dan bizim çok misafirlerim gelir. Onu da anlatayım burada kıymetli dinleyicilerimize. Evet. Şimdi bizim Allah razı olsun hanımlarımızın kıymetini bilelim Türkiye'de. Bizim Türk hanımlar çok cefakar ve vefakar. Hepsi yemek pişiriyor Allah razı olsun. Şimdi evet. Batı'da tam tersi. Tamamen maddileştiği için Batı toplumu. Orada kimse yemek pişirmez. Adam parası vardır. Hesap eder. Ben saatte 10 lira kazanıyorum. Şimdi yemek pişirsem 2 saat gidecek. 20 liralık kaybım olacak yani. Halbuki yemek şuradan pizza ısmarlarım 5 liraya. Hem de hiç gelir karton kağıtlar içinde. Herkes bir parça pizza yer, bir kare kola içer, bir bilmem işte meyve suyu içer. Hadi bakalım ne oldu? Öğün gitti. Şimdi bulaşık yok, bilmem ne yok. Oh ne güzel hayat. Halbuki sağlıksız, junk food diyor buna Batılılar. Yani en sağlıksız beslenme şekli. Şimdi bizim anlamda sebze pişiriyor. Benim Amerika'dan, Avustralya'dan, şuradan buradan misafirlerim geliyor. İnanın o patlıcanları, karnıyarıkları, ıspanak yemeğini görünce hepsinin kafası dönüyor diyor. Ne kadar lüks tüketim. Hepsinin dediği şu. Turks are very well fed. Türkler çok iyi besleniyor. Çok zengin olduğumuz için değil anlamda söyleyeyim.
Evet evet.
Yani orta halli yok. Hatta fakir olduğumuz için. Şimdi fakir de ne yapıyor? Gidiyor pazardan en ucuz ne ıspanak ne bileyim pırasa alıyor onu. Ondan harika bir yemek pişiriyor. Halbuki bugün bütün dünya sebzenin peşinde. İngiltere'de ben bulunduğum dönemde belediyeler yalvarıyor vatandaşlara. Sebze pişirme kursları düzenliyor belediyeler. Artık kimse insanlar sebze pişirmeyi unutmuş. Herkes ne yiyor? Orada domuz eti ucuz olduğu için işte salam, sosis, sucuk, ondan sonra patates falan filan. Herkes obezite oluyor, sağlıksız beslenme. Tabii devlet bunun şeyini çekiyor. Ama ne olur evinizde ıspanak pişirin, işte efendim fasulye pişirin, bakla pişirin diye devlet destek veriyor vatandaşa. Kimse dönüp bakmıyor tabii bu tür şeylere. Şimdi o yüzden yani bir şeyde az harcamak da kötü manasına gelmiyor. Hatta çoğu zaman az harcayanlar yani evinde akşam ailesiyle çoluk çocuğundan orta halli bir insanın yediği bir sebze bilmem işte güzel bir bulgur pilavı yanına hanımın yaptığı güzel bir el ayranı inanın bugün çok para verip de lüks yerlerde tükettiğiniz yani yemeklerden belki hijyen açısından bereket açısından çok daha güzeldir. O yüzden yani az tükettiğiniz zaman kötü beslenmiş kötü giyinmiş olmazsınız. Akıllı Müslüman az tüketerek çok daha kaliteli hayat yaşayabilir. Fazlasını dediğim gibi Mustafa Efendimiz'in yani çok güzel bir sözü var. Bir insan diyor Dolmabahçe sarayında yaşayacak maddi imkana sahip olsa. Bu ne demek ya? Şimdi ben Dolmabahçe sarayı benim olsa en az 20 tane bahçıvan, 30 tane güvenlik görevlisi, 20 tane temizlikçi adam lazım.
Evet.
100 kişiyle orayı siz zor çalıştırırsınız. Şimdi o kadar zaman maaş da vereceksiniz. O kadar paran olsa diyor, aylık gelirin olsa, eğer diyor iktisat yapmazsan infakta bulunamazsın diyor. Bazı zaman diyor ki zenginler çok infakta bulunur. Değil. Adam zengindir ama evinin kirası yüksektir. İşte çalışan hizmetçileri vardır, şoförü vardır. Çocuklar iyi okula giriyordur. Adam cazın canı çıkar. O masrafları parayla yetiştireceğim diye. Başka birisi de daha az ücreti vardır ama o çocukları devlet okuluna giriyordur. Ne bileyim pazardan kendi alışveriş yaptığı yemekleri hanıma pişiriyordur. Temizlik de kendisi yapıyor evin temizliğini. Şunu da söyleyeyim bazen ben şaka yapıyorum yani. Şimdi maşallah tabii insan imkanı olanlar hizmetçi tutar çalıştırır falan filan ama böyle astronomik yevmiyeler var ki benim bile yani hanım bırak ben kendim evimi temizlerim. O parayı bana verdi yesim geliyor yani. O yüzden yani iktisatlı olmakta çok fayda var. Evet.
Hocam az önce ayakkabıdan örnek verdiniz. Bir şey demek istiyorum yine babamın üzerinden. Mesela bir insan 3000 liraya ayakkabı alıyor. Ya taş çatlasın bunu bir yıl giyiyor. Ki zengin olduğu için.
Tabii orası da var. Öyle.
Benim babam bir ayakkabı yapıyor hocam. Deriden en iyi şekilde.
Aynı kalitede.
Aynı kalitede.
Daha kaliteli belki.
Daha kaliteli belki.
Tabii.
Ondan sonra işte müşterilerimiz geliyor. 3 yıl giymiş, 4 yıl giymiş.
Eyvallah.
Eskimemiş o ayakkabı.
Eyvallah.
Ya zaten eskiler böyle. Benim babam 45 yıllık ayakkabıcı.
Eyvallah.
Eskilerin yaptığı şey daha kaliteli. Bugün dandik dandik ayakkabılar 3000 lira, 4000 lira.
Bir marka basıyor üzerine.
Bir marka basıyor üzerine.
Aynen öyle.
Marka satıyor, ayakkabı satmıyor.
Belki sattığı ceket naylondan yani. Hani
kesinlikle.
İnsanı terleten, efendim vücuduna zarar verecek bir şey. Zaten bu işler böyledir.
Müslüman uyanık olmalı.
Aynen öyle.
Evet.
O marka üzerinde gözüksün de parası önemli değil. Şimdi gözlük alayım şu kadar para olsun. Ayakkabı bu kadar olsun. Ondan sonra ayakkabı bekçiliği yapıyorsunuz. Camiye gitseniz kafanız ayakkabıda kalıyor. Aman hırsızlar çaldı mı? Marka ayakkabı çalıyorlar. Ben de birkaç ayakkabı çaldırdım. Ondan sonra artık yani çok böyle lüks ayakkabı değildi ama görüntüsü güzeldi falan filan. Alıp götürdü sağ olsun hırsız kardeşlerimiz. Ben de artık şimdi ayakkabıları öyle lanetten giyiyorum ki. Camiye girdiğim zaman acaba bunu birisi aldı mı almadı mı fikri kafamda olmasın diye düşünüyorum. Yani madde arttıkça şunu söyleyeyim. İnsana daha çok meşgul oluyor. Yani arabanız çok güzelse aman çizdiler mi, aman bir yerine bir şey oldu mu kafanız arabada kalıyor. Ortalığı yaşadığınız zaman şunu da gördüm. Yani imkanlar arttıkça insanların birbirinden faydası da azalıyor. Mesela benim bir arkadaşımın eski bir arabası varsa ben o arabaya 100 kere biniyorum. Arkadaşımızın lüks arabası olduğu zaman yanından bile geçirmiyor sizi.
Evet.
Bir iki göz odası olan bir akrabanızın evine her gün gidin. Misafir de kalabilirsiniz. Bir odasını sizi yatırır. Ama bir arkadaşınızın büyük bir villası varsa 20 odalı kapı önünde geçemezsiniz. Yani zor geçersiniz. Onu da yani hepimiz şöyle gözlerinde bulunalım. O yüzden bunu niye söylüyorum? Başta kendime söylüyorum tabii. İmkanlarımız arttıkça eve misafir almıyoruz. efendim dostlarımıza, akrabalarımıza kıymet vermiyoruz. Niye? Bende var. Sende var ama yani bu insanlık sadece affedersiniz bir insan. Yani bir kuzuyu, koyunu bağlasanız ahıra, yemini, suyunu verseniz yer durur. İşte hayattan şikayet etmez. İnsan denen varlık sosyal bir varlık. Akraba lazım, dost lazım, komşu lazım. Onları çektiğiniz zaman insan olarak kalamıyor zaten. Kalamıyor. O yüzden evet. Bunlar tabii uzun meseleler. Allah razı olsun, İmam Rabbani bugün çok ciddi bizim sosyal problemlerimize parmak basmış oldu bu mektubuyla. Evet. Tabii Allah dostların sözleri eskimiyor işte. O gün müridine yazmış. Halbuki bugün aynı hali yaşayan bizim gibi nice binlerce gafiller var piyasada. Onlara da güzel bir uyarı olmuştur inşallah.
İnşallah hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.